Ayrım 13, Kuşkunun Parmakları, Robert Ludlum, sayfa 164. Jenkins kapıyı açtığı gibi dışarı fırlamıştı. Tanner da topukları arkasına değercesine onu izledi. Karanlıktan iki adam daha ortaya çıktı. Ferguson bu, Ferguson. Duydukları kaygıyı yansıtan sesleri çatallıydı. Jenkins havuzu dolaşarak Tanner'ın arazisinin ötesindeki koruluğa koşturdu. Haberler bölümü müdürü ona yetişmeye çalışıyordu. Başı gövdesinden ayrılmış ceset kurumaya yüz tutmuş bir ot demeti üzerine bırakılmıştı. Gözleri, göz kapakları çiviyle tutturulmuşçasına sonuna dek açıktı. ''Geri çekelim Bay Tanner, yaklaşmayın, bakmayın, sesinizi yükseltmeyin.'' Jenkins dona kalan Tanner'ın omuzlarından tutarak cesetten uzaklaştırdı. Diğer iki adam tabancaları çekerek koruluğa daldılar. Bir an fenalaştığını hisseden Tanner olduğu yere çöktü. Beti benzi kireç gibi olmuştu. Yaşamının hiçbir döneminde korkunun böylesini tatmamıştı. Tir tir titreyen adamın üzerine eğilen Jenkins beni dinleyin diye fısıldadı. Bu saldırının boy hedefi siz değilsiniz. Yalnız bizim bildiğimiz belirli kurallar ve belirtiler var. O adam Fassett yüzünden öldürüldü. Bu doğruca ona yönelik bir gözdağı. İki adam çadır bezine sarılan cesedi taşımak üzere kaldırdı. Hareketleri sessiz ve ölçülüydü. Fassett alçak sesle karınız hala uyuyor dedi. Şanslı sayılırız. Ama oğlunuz kalkarak alt kata indi. McDermott adamlarımız için kahve hazırladığınızı söyledi ona. Havuzun öde ucundaki çimler üzerine oturan Tanner son bir saat içinde geçen olayları çözümlemeye çalıştı. Fassett ve Jenkins ise başucunda dikiliyorlardı. Söyleyin Tanrı aşkına nasıl oldu bu? Cesedi taşıyan adamları izlerken sözcükler ağzından güçlükle dökülüyordu. Fassett yanına diz çöktü. Kahveci arkadan vuruldu. Arkadan mı? Evinizin arkasındaki koruluğu avucunun içi gibi bilen biri tarafından. Fassett burgu gibi işleyen gözlerini Tanner'a dikmişti. Haberler bölümü müdürü bu bakışların altında yatan suçlamanın farkındaydı. Ben yol açmadım sanırım. Bir bakıma Jenkins'in nöbet yerini terk etmesi azımsanacak hata değil. Olay onun gözetim noktası yakınında geçti. Peki sizin alt katta ne işiniz vardı? Zemin kattaki tüm ışıklar neden açıktı? Gözüm uyku tutmayınca kalktım. Garajdaki ışıklar da açıktı. Garajın için indiniz. Hatırlamıyorum. Başım arır kovanı gibiydi. Sanırım böyleden sonra olanların etkisinden kurtulamadım. Garajın ışıklarını açık bıraktığını, sinirleri ayakta olan bir insanın yataktan kalkarak volta atmasına, sigara tellendirmesine ya da birkaç kadeh yuvarlamasına bir diyeceğim yok. Hepsini doğal karşılarım. Ama garaja inerek ışıkları açık bırakan bir insanın davranışını aklım kesmiyor. Bir yere mi gitmeye niyetlenmiştiniz Bay Tanner? Bir yere gitmek mi? Hayır hayır aklımdan bile geçmedi. Durup dururken başımı alıp neden gideyim? Fassett başını evden yansıyan donuk ışığın altında Tanner'ın yüzünü inceleyen Jenkins'e kaldırdı. Bu kez sözü Jenkins aldı. Emin misiniz? Olur şey değil herhalde sıvışacağımı düşündünüz. Şimdi anlıyorum tüyeceğimi sanarak beni önlemek üzere içeri girdiniz. Sesinizi alçaltın lütfen. Fassett ayağa kalktı. Bunu yapacağımı nasıl düşünebilirsiniz? Ailemi bir dakika bile yalnız bırakmaya gönlümün razı olmayacağını biliyorsunuz. Cevap Jenkins'ten geldi. Pekala ailenizi de birlikte götürebilirdiniz. Vay canına demek pencereye gelişinizin nedeni buydu. Nöbet yerinizi terk edişinizin. Tanner cümlesinin sonunu getiremedi. Fenalık bastığını hissedince de sürdürmekten büsbütün vazgeçti. Allah topunuza da akıl fikir versin. Ne pahasına olursa olsun işimizi rastlantıya bırakamayız. Fassett sakin sakin konuşuyordu. Davranışınız, saptanan planın kapsamı dışında kalıyor. Bu noktanın önemini kavramak zorundasınız. Sersemce davrandınız. Aklınıza eseri yapmaya hakkınız yok. attığınız her adımı, yaptığınız her şeyi, ağzınızdan çıkan her sözcüğü ölçüp biçmelisiniz. Bunu aklınızdan çıkarmayın hiçbir zaman. Tepesi atan tenor sendeleyerek ayağa kalktı. Bence ateş bacayı sarmadan işi tadında bıraksanız iyi olur. Attığımız adımı geri alalım öyle mi? Adamlarımdan birinin cesedi daha soğumadı bile. Biz aradan çekilirsek çok geçmez ailece kalıbı dinlendirirsiniz. Tanner ajanın gözlerindeki üzüntünün farkına vardı. Gerçeği dile getiren bu adamlarla tartışmayı sürdürmek yersiz kaçıyordu. Diğerlerinin izini sürdünüz mü?
Evet.
Neredeler? Cardonlar evdeler. Tremaine New York'ta kaldı ama karısı burada. Osterman'lardan ne haber?
Sonra anlatırım. Artık eve dönseniz iyi olur. Devriye sayısını da iki misline çıkardık.
Dünyada olmaz. Osterman'ların nerede olduklarını öğrenmeden bir adım atmam. Kaliforniya'da değiller mi?
Orada olmadıklarını biliyorsunuz.
Bu öğleden sonra 4.46'da hesabınıza işlenmek üzere onlara telefon ettiniz.
O halde neredeler?
Gözlerini Tanner'a diken Fassett'in yanıtı kestirme oldu. Besbelli başka bir ad altında yer ayırttılar. New York sınırları içinde olduklarını biliyoruz. Çok geçmeden kokularını alırız.
Belki aranan sapık Osterman'dır.
Olabilir. Haydi bizi daha fazla üzmeden içeri girin. Hem gözünüz arkada kalmasın. Buradaki sayımız neredeyse bir orduyu buldu. Tanner Fassett'in adamının boğazlandığı koruluğa göz gezdirdi. Açık vermek istemediği halde tüm vücudu bir an sarsılır gibi oldu. Böylesine amansız bir ölümle burun buruna olduğunu aklı erince kurtuluşu hizaya gelmekte buldu. Uysal bir çocuk tavrıyla hükümet görevlisine başını salladı ve içi bulanarak evin yolunu tuttu. Jenkins yavaşça Tremaine hakkında söylenenler doğru mu diye sordu, kentte mi?
Evet, kafayı adam akıllı tütsüledi ve Bitmore'da bir oda kiraladı.
Bu akşam odasına bakan oldu mu? Evin içinde giderek görünmez olan Tanner'ın gövdesinden gözlerini ayıran Fassett Jenkins'e baktı.
Evet ama erken saatlerde. Adamımız gece yarısından az sonra ayakları birbirine dolaşarak odasına çekildiğini bildirdi.
Sabahleyin 7'de Tremaine'i tekrar yoklamasını ve otelden ayrılırsa peşine düşmesini söyledik. Senin canını sıkan bir şey mi var?
Daha emin değilim. Cardo'nun durumunu sağlama bağlayınca açıklığa kavuşacak.
Öyleyse için rahat etsin. Şu sıralarda evinde.
Şu ana dek tersini düşünmemizi gerektirecek bir neden gözükmediğinden ister istemez evde olduğunu kabul ediyoruz.
Senin dilinin altında bir şeyler var.
Cardo'nların akşam yemeğinde konukları vardı. 3 çiftler. New York plakalı bir arabayla birlikte geldiler. Çevredeki gözcüler gece yarısı paçaları tutuşmuşçasına evden ayrıldıklarını bildirdiler. Açıkçası Cardo'nun da o arabada olup olmadığını merak ediyorum. Ortalık zindan gibiydi.
Pekala, Cardo'nun da aralarına katılmış olabilir.
Haydi gel, iki konuyu da soruşturalım. Biltmore'dan yana bir kuşku yok. Cardo'na gelince Da Vinci'ye bir başka telefon konuşması yaptırmamız sorunu çözümlememize yeter.
18 dakika sonra iki hükümet görevlisi Tanner'ın evine çıkan yoldan birkaç yüz metre aşağıda bir arabanın ön koltuğunda yorgun argın oturuyordu.
Haberler pek iç açıcı değil Bay Fassett. Da Vinci'nin telefonu umduğumuzu vermedi.
Bayan Cardon kocasının kendisini iyi hissetmediği için uyuduğunu ve onu rahatsız etmek istemediğini söyledi.
Sözünü bitirince de telefonu yüzümüze kapadı.
Biltmore'dan tamamlayıcı bilgi aldık. 1021 numaralı odada kimse yokmuş.
Tremaine'in parasını peşin ödediği odada gecelemediği anlaşılıyor.
Lawrence Fassett kanal seçici düğmeyi kapatırken "Teşekkür ederim New York," dedi. Jenkins'e göz kırptı.
Cardon gibi bir adamın sabahın 4.30'unda yapılan bir telefon konuşmasını geri çevireceğini aklına alıyor mu?
Hele bu çağrıyı yapan Da Vinci ise.
Evde olduğunu sanmıyorum.
Tremaine de ortalıkta görünmez oldu.
15. kısım, Perşembe sabah 6:40. Fasett Perşembe günü evde kalabileceğini söylemişti Tanner'a. Değil mi ki evde kalmasına izin çıkmıştı, ayaklarından sürüseler bir adım dışarı atmayacaktı. Hem Fasett sabahleyin yine ararım demişti. Tanner ailesinin korunmasına ilişkin son önlemleri açıklayacaktı. Haberler bölümü müdürü alt kattaydı. Üniforma rengi bir pantolon ve spor gömlek giymişti. Tenis ayakkabılıydı. Çocukların kalkmalarına en azından 1,5 saat vardı. Allah'tan Alice öteden beri 9 ya da 10'dan önce gözlerini açmazdı. Tanner dışarıda kaç kişi olduğunu merak ediyordu. Fasett bir orduyu bulduğunu söylemişti. Ne var ki Omega onu öldürmeyi bir kez kafasına koyduysa tüm çabalar devede kulak kalırdı. Hükümet görevlisi sabahın 3:30'unda tavuk gibi boğazlanı vermişti ya, pek çok olasılık vardı. Omega aklı hayale gelmeyen fırsatlardan yararlanabilirdi. Bu acı gerçeği en sonunda Fasett'in bile aklı kesmişti. Bu yüzden eskisi kadar pek çalım satamıyordu. Bir an için Fasett'in kuruntularının gerçekleşerek Ostermanlar, Cardonlar ya da Tremaine'lerin Omega'nın etkin birer üyesi olduklarını aklından geçirdi. Yapmacığa kaçmadan sanki hiçbir şey olmamışçasına onları kapısında nasıl karşılayabilirdi? Bu iş onun harcı değildi. Mutfak kapısına giderek usulca dışarı çıktı. Birine rastlayıncaya dek koruluğa dolanacak, ne yapıp edip Fasett'e ulaşacaktı. Günaydın. Yorgunluktan gözlerinin altında mor halkalar belirmiş Jenkins'ti bu. Koruluk sınırının biraz ötesinde yerde oturuyordu. Evden ya da havuzdan bile görülmesi olanak dışıydı. Merhaba, biraz kestirmeyi düşünmüyor musunuz? 8'de nöbetten çıkıyorum. Uykusuzluğa alışkınım ben. Sizden ne haber? Bitkin görünüyorsunuz. Bakın, hemen Fasett'i görmek istiyorum. Başka bir plan yapmadan önce onunla görüşmeliyim. Devriye polisi saatine baktı. Kalktığınız haberini aldıktan sonra telefon edecekti size. Biraz bekleyin. Koruluğa doğru birkaç adım atan Jenkins elinde taşınabilir bir telsizle döndü. Haydi arabayla gideceğiz. Niye kendisi buraya gelmiyor? Sakin olun, kimse evinizin yamacına sokulamaz. Gidelim. Fasett sizi bekliyor. Telsizi omuz kayışından tutan Jenkins, arazisini çeviren korulukta yeni açılan patikayı Tanner'a gösterdi. Her 10 metrede bir, kimi diz çökmüş, kimi oturmuş, kimi yüzüstü uzanmış adamlara rastlanıyordu. Hepsinin yüzü eve dönüktü. Burunlarının dibine gelmeden görülmeyen bu adamların gözlerinden hiçbir şey kaçırmadıklarına kuşku yoktu. Hallerinde savaş alanında kol gezen devriyelere özgü bir canlılık ve uyanıklık seziliyordu. Jenkins ve Tanner her gözcünün yanına yaklaştıkça yüzlerine soğuk namlular çevriliyordu. Jenkins telsizi doğu kanattaki devriyeye uzattı. Fasett'i ara, yolda olduğumuzu söylersin. Dün gece o ajan katili tanıdığı için öldürüldü. Omega amacına varmadan kimliğinin açığa çıkmasını dünyada kabullenemezdi. Tanner'dan yana dönen Fasett kahvesini yudumladı. Bununla başka birine gözdağı vermek de isteyebilir ama sizi hedef almadığını kesinlikle söyleyebilirim. Bu iş sizinle ilgili değildi. Nasıl olur? O zavallı evimin 50 metre ötesinde katledildi. Bırakın bunu, aklınızdan geçirdikleriniz bile beni ilgilendirir. Size hak vermiyor değilim ama beni anlamaya çalışın. Dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Unutmayın, gazeteci Tanner dışında bir başka kimliğe bürünmeyeceksiniz. Şimdi hepsi birbirinin gölgesinden sakınarak avını kollayan atmaca gibi fır dönüyorlar. Hiçbirisi diğerinin suç ortağı mı yoksa kendisini izleyen biri mi olduğunu kestiremiyor. Kuşkusuz Omega'nın bir maşası olan katil kişisel bir gözleme çıkmıştı. Ajanı karşısında bulunca da öldürmekten başka çıkar yol bulamadı. Oysa onu tanımıyordu, önceden yüzünü bile görmemişti. Emin olabileceği tek şey, raporların arkası kesildiğinde ajanı oraya yerleştiren sorumlu kişinin işe el atacağıydı. Koruluktaki o adamın başı olan kimse er geç aramaya çıkacaktı. Kurduğu ölüm tuzağına, kurbanının kendi ayağıyla tıpış tıpış geleceğine inanıyordu.
Bu denli kesin yargıya varamazsınız.
Karşımızdaki amatör değil Bay Turner, katil. Cesedin gün ışımadan önce koruluktan çıkarılacağını biliyordu. Washington'dayken size Omega'nın gözü kara biri olduğunu söylemişti. Evinizin 50 metre uzağında başı gövdesinden ayrılmış bir ceset, bu işte Sovyet haber alma örgütünün parmağı olduğunu gösterir. Çünkü bu tür dar kafalı girişimlerin altından çokluk bu örgüt çıkar. Omega sorumlu olsaydı...
Benimle birlikte çalışmadıklarını nereden çıkarıyorsunuz?
Ostermanlar, Cardonlar ya da Tremaine'ler gerçekten onların adamıysalar el birliğiyle planlamış olabilirler.
Olanaksız. Yaylım ateşini başlattığımızdan bu yana bağlantı kuramadılar. Teker teker hepsini çelişik öyküler, üstü örtülü varsayımlar ve eksik bilgilerle doldurduk. Zürih çıkışlı uyguru telgraflar gönderdik. Sözüm ona Lisbon'dan telefon konuşmaları yaptık. Yabancı kişiler aracılığıyla çıkmaz sokaklarda haberler ilettik. Böylece her çift tam bir kör dövüşünün kucağına düşürüldü. Hiçbiri diğerinin neler çevirdiğini bilmiyor.
Motel penceresinin yanındaki koltukta oturan Cole adındaki ajan başını Fassett'e çevirdi. Ağzından çıkanlara Fassett'in kendisinin de inanmadığını biliyordu. Ostermanların izlerini yitireli neredeyse 12 saat oluyordu. Tremaine ve Cardone'u izleme programlarında ise 3,5 saate yakın bir kopukluk olmuştu. Bununla birlikte Cole, ben de olsam öyle söylerdim diye düşünmekten kendini alamadı.
Ostermanlar neredeler? Dün gece ve bu sabah hangi cehennemde olduklarını bilmediğinizi söylemiştiniz.
İzlerini bulduk. Bir New York otelindeler. Öğrendiğimiz kadarıyla Osterman'ın dün gece bu bölgede olması kuşkulu.
Bakın siz de pek emin değilsiniz.
Kuşkulu demiştim. Kuşkudan öte değil.
Katilin onlardan biri olduğuna mı inanıyorsunuz?
Öyle sanıyoruz. Katilin erkek olduğu su götürmez bir gerçek. Çok güçlü kuvvetli biri. Üstelik evinizi çevreleyen araziyi haftalardır ezberlercesine incelediğimiz halde bizden daha iyi biliyor.
İşi ahırdan alışınıza aklım ermiyor.
Başka cana kıymasına göz yumamazsınız. Onlara engel olmalısınız.
Hangisine?
Diye Fassett sakin bir sesle sordu.
Hepsine. Unutmayın bir adam öldürüldü.
Fassett kahve fincanını masaya bıraktı. Öldürülen benim adamım olmasına rağmen önerinizde ölçüyü kaçırdığınızı itiraf ederim. Böyle davranırsak Omega'yı gün ışığına çıkarma şansını yitirmemiz bir yana, sizi ve ailenizi sonucunu kestiremeyeceğimiz biçimde riske atmış oluruz.
Uçurumun ağzından döndüğümüzü biliyorsunuz. Daha beterini düşünemiyorum.
Artık tehlikede değilsiniz.
Tabii davranışınızı olağan biçimde sürdürdüğünüz sürece, işe şimdiden girişirsek hafta sonunda onları ağımıza düşüreceğimiz kanısındayız. Ama bu tuzak yardımınız olmaksızın kurulamaz. Bu beladan bir an önce sıyrılmanızı içtenlikle istiyoruz.
Sizi anlayamıyorum.
Fassett kestirip atarcasına, sözüme inanın yeter dedi. Omega'nın üstümüze varmasını beklemek zorundayız. Başka çıkar yol yok.
Gözlerini Fassett'ten ayırmayan Tanner duraksayarak, söylediklerinizin bütünüyle gerçek olduğunu sanmıyorum. Bence atı alan öte yakaya çoktan geçti dedi.
Çok anlayışlısınız.
Kahve fincanını alan Fassett, üzerinde bir kahve termosunun bulunduğu masaya gitti.
Önümüzde bir tek gün kaldı. Taş çatlasa 2 gün sürer. O zamana dek Omega'nın bir adamı yakayı ele verecek. Bize gerekli olan yalnızca biri. Ondan sonrası çorap söküğü gibi gider.
Bu arada evime yerleştirilecek bir dinamit lokumu bizim hesabımızı görmeye yeter mi dersiniz?
Gözünüzde büyütmeyin. O denli ileri gideceklerini sanmıyorum. Sorunu biraz basitten alın. Üzerinde durdukları siz değilsiniz. Kozlarını kendi aralarında paylaşacaklar. Bu can pazarında sizin adınız bile okunmaz.
Peki dün öğleden sonraya ne dersiniz?
Bir hırsız polis oyunu düzenledik. Bir soygun. Düzmece de olsa ortada bir soygunun geçtiğini gösteren belirtiler var. Karınızın olanları nasıl doğal karşıladığını görmediniz mi?
Elinizi vicdanınıza koyarsanız başarımızı yadsıyamazsınız.
Bunun bir yutturmaca olduğunu er geç öğrenecekler. Yalancı durumuna düşeceksiniz.
Gözlerini tenora çeviren Fasset tepki göstermeksizin konuştu. Omega'yı dize getireceğimize aklınızın yattığını sanıyorum. Kim olduğunu birlikte ortaya çıkaracağız.
Nasıl davranmamı istiyorsunuz? Ne olursa telefona sarılıp sizi mi arayayım?
Onların yeni yeni numaraları olabilir.
Yarın öğleden sonra ilk konuğunuzun gelişiyle birlikte evde geçecek her sözcüğü biz de duyacağız. Bu sabah iki televizyon onarıcısı soygun sırasında hasar gören aygıtları onarmaya gelecek. Evinizin en kuytu köşelerinde konuşulanları bile alacak mini vericileri anten devresine takacaklar. Vericiler ilk konuğunuz eve girdikten sonra işlemeye başlayacaklar.
O zamana dek vericileri çalıştırmayacağız demeye mi getiriyorsunuz?
Kol sözü kesti. Evet, merak etmeyin. Özel yaşamınızla ilgili değiliz. Yalnızca güvenliğinizi gözetiyoruz.
Fasset dönseniz iyi olur dedi. Jenkins arazinizin güney ucunda sizi bırakacak. Unutmayın, gözünüzü uyku tutmadığı için yürüyüşe çıktınız.
Ağır ağır kapıya yürüyen Tanner duraklayarak başını Fasset'e çevirdi.
Tıpkı Washington'daki gibi değil mi? Bana başka bir seçenek tanımıyorsunuz.
Fasset arkasını dönerek uzaklaştı.
Temas halinde olacağız. Sizin yerinizde olsam ayaklarımı uzatır keyfime bakarım. Kulübe giderim, tenis oynarım, yüzerim.
Tüm kuşkuları silin aklınızdan. Göreceksiniz, kendinizi daha rahat hissedeceksiniz.
Tanner kanmadığını saklamazcasına Fasset'in sırtına baktı. Yüksek düzeyde bir polis toplantısından önce daha küçük rütbeli birinin odadan çıkarılışı gibi baştan savuluyordu.
Ayağa kalkan kol gelinde de arabaya kadar geçireyim sizi. Yürürlerken ekledi.
Dün gece o ajanın ölümü Fasset'in görevini sandığınızdan da fazla çetinleştiriyor. Aslında o saldırı Fasset'i hedef almıştı. Bir bakıma ona verilmek istenen bir gözdağıydı bu.
Cole'a dikkatle bakan haberler bölümü müdürü ne demek istiyorsunuz diye sordu.
Olayların dilinden iyi anlayan eski kuşak profesyoneller bazı belirtilere bakarak şaşmaz yargılara varırlar. Son olay bu açıdan da önem kazanıyor. Hedefleri bu denli kesinlikle saptanmışken sizi hatırlarına getireceklerini hiç sanmıyorum.
Fasset çok zeki bir insan. Elindeki tüm kuvvetleri harekete geçirdi. Artık hiçbir şey onu yolundan döndüremez.
Omega'nın iç yüzünü bilen kimseler olan bitenleri daha iyi değerlendirirler. En sonunda köşeye sıkıştıklarının kendileri de farkına vardılar. Bu hırsla çanlarına ot tıkayan sorumlu kişinin kellesini istiyorlar.
Ortada birkaç kesik baş bulunursa buna katliam denir Bay Tanner.
Karısının ölümüyle can evinden vurulan adamcağız, üç küçük yavrusunun sorumluluğuyla tek başına kaldı.
Tanner ailesinin de babasız kalabileceğini düşününce sarsılır gibi oldu.
Sizler başka bir dünyanın insanları mısınız?
Hayır Bay Tanner, aynı dünyanın insanları sayılırız.
13. ayrımın sonu. Sayfa 177.